İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 2.
Bunları okuyunca Martin'in içi açıldı, gözlüğünü çıkarıp kitabın üzerine koydu, masaya dayandı ve düşüncelere daldı. Bu sözler doğrultusunda hayatını ölçüp biçmeye başladı. Sonra benim evim nasıl acaba? Temeli kaya mı, toprak üzerinde mi? Kaya üzerindeyse ne âlâ. Bazen insanın içine bir ferahlık geliyor. Sanki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyoruz da ondan böyle oluyor gibi hissediyor kendini insan. Fakat kendini bir bıraktın mı tekrar günahlara batıyorsun. Neyse, yine de gayret etmek lazım. Allah'ım bana yardım et diye içinden geçirdi. Daha sonra yatayım dedi ama kitaptan ayrılamıyordu. 7. babı okumaya başladı. Yüzbaşı, dul kadının oğlu ve Yuhanna'nın talebelerine verilen cevap hakkında kitapta yazılanları okudu. Sonra zengin farisinin İsa'yı davetini anlatan yere geldi. Daha sonra da günahkar kadının nasıl İsa'nın ayaklarına kapandığını, İsa'nın ayaklarını nasıl gözyaşlarıyla yıkadığını, peygamberin ona nasıl sahip çıktığını okudu. Nihayet 44. sureye geldi. Orada şunlar yazıyordu. Ve kadına doğru dönüp Semyon'a dedi ki, ben senin evine geldim, ayaklarım için su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşıyla yıkayıp saçıyla kuruladı. Sen beni öpmedin. O ise içeri girdiğimden beri sürekli ayaklarımı öptü. Sen başıma zeytinyağı sürmedin. Bu kadın ise ayaklarıma gül yağı sürdü. Martin bunları okuduktan sonra, ayaklarım için su vermedin, beni öpmedin, başıma yağ sürmedin ifadeleri üzerinde düşündü. Daha sonra tekrar gözlüğünü çıkarıp kitabın üzerine koydu ve yine düşüncelere daldı. Galiba daha önceleri farisinin biriydim ben. Misafirimi değil de yalnızca kendimi düşünüyordum. Peki misafirim kimdi? Evet, misafirim İsa'ydı. Acaba İsa bana misafir gelse ben de mi böyle yapardım? Martin bu düşünceler içinde başını kollarına dayadı. Sonra farkına bile varmadan uykuya dalıp gitti. O anda kendisine ansızın Martin diye fısıldandığını işitti. Uyku sarhoşluğu içinde birdenbire silkinip kim o, kim o diye seslendi. Başını arkaya çevirip baktı ama etrafta kimsecikler yoktu. Tekrar uyumaya koyuldu. Yine yüksek bir sesle kendisine Martin, hey Martin, yarın sokağa bak, geleceğim dendiğini duydu. Bunun üzerine Martin kendine geldi, sandalyesinden kalktı, gözlerini ovuşturmaya başladı. Hala olup bitenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Acaba duydukları rüya mı yoksa gerçek miydi? Bunları düşündü kendi kendine, sonra lambayı söndürüp yattı. Martin o sabah tan yeri ağarmadan kalktı, duasını etti. Sobasını yaktı, çorbasının kaymağını hazırladı, semaverini yaktı, önlüğünü taktı, sonra pencerenin önüne oturup çalışmaya başladı. Bir yandan çalışıyor, bir yandan da gece olanları düşünüyordu. Türlü türlü ihtimaller geçiyordu aklından. Kah birinin sahiden kendisine seslendiğini, kah uykuda kendisine öyle geldiğini düşünüyordu. Kendisine seslenen acaba kimdi? Martin pencerenin önüne oturmuş, işinden çok pencereye bakıyordu. Tanımadığı kunduralar sokaktan geçtikçe eğilip geçen kimsenin yüzünü görmek için kafasını dışarıya çıkarıyordu. Önce yeni bir yün çizme giymiş kapıcı, sonra sucu geçti sokaktan. Daha sonra eline bir kürek almış, eski ve yamalı yün çizmeler giymiş, Nikola zamanından kalma ihtiyar bir asker penceresinin önüne yaklaştı. Martin bu ihtiyarı çizmelerinden hemen tanımıştı. Adı Stepanich idi. Martin'in komşusu olan tüccar acıdığı için bu adamı yanına almıştı. İşi kapıcıya yardım etmekti. Stepanich Martin'in penceresi önündeki karları küremeye başladı. Martin bir müddet ona baktıktan sonra gene işine koyuldu. Galiba ben bunadım diye düşündü. Bir an kendi kendine Stepanich karları kürüyor, bense İsa babamız mı geldi acaba diye kuruntu yapıyorum. adam akıllı bunak bir moruk oldum diye geçirdi içinden. Fakat 10 iğne attıktan sonra yine pencerenin önüne gidip dışarı bakmaktan kendini alamadı. Stepaniç küreğini duvara dayamış dinleniyordu. İhtiyar güçsüz bir adamdı o. Karları küremeye bile gücü yetmiyordu. Martin şuna bir çay içireyim diye düşündü. Zaten semaver de sönmeye yüz tuttu dedi kendi kendine. Çuvaldızı bir yere soktu. Ayağa kalkıp semaveri masaya koydu. Çayı hazırlayıp eliyle pencereye vurdu. Stepaniç başını çevirip baktı. Sonra pencereye doğru yaklaştı. Martin de onu içeri çağırdı. Sonra gidip kapıyı açtı. Gel biraz ısınırsın dedi. Üşümüşsündür. Stepaniç, Allah razı olsun kemiklerim sızlamaya başlamıştı dedi. Sonra içeri girdi. Üzerindeki karları silkeledi. Döşemeyi kirletmemek için çizmelerini temizledi. Bu işi yaparken güçsüzlükten ayakta zor duruyor, sağa sola sallanıyordu. Martin, canım bırak şu temizliği ben silerim. Zaten işim bu. Gel otur da çayını iç dedi. Martin iki bardak çay doldurup birini misafirine uzattı, kendi çayını da aldı, üfleyerek yudumlamaya başladı. Stepanik çayını içti. Bardağı ters çevirip artan şekeri bardağın üzerine koydu. Sonra teşekkür etti. Fakat çay içmek istediği belliydi. Martin bir bardak daha iç dedi. Sonra hem misafirine hem kendine çay koydu. Martin bir yandan çayını içiyor, bir yandan da sürekli sokağa bakıyordu. Stepaniç, birini mi bekliyorsun diye sordu. Birini mi bekliyorum? Vallahi kimi beklediğimi söylemek biraz garip olacak. Birini bekliyorum veya beklemiyorum desem bu tam olarak doğru olmayacak. Fakat bir söz kafama takıldı. Hayal miydi, gerçek miydi bir türlü kestiremiyorum. Bak kardeşim, dün İncil'de İsa babamızın dünyada çektiği sıkıntıları okuyordum. Bilmem duydun mu hiç? Stepaniç, duydum dedi. Ama biz cahil insanlarız. Okuma yazmamız yok. İşte dediğim gibi dün İsa'nın dünyada nasıl dolaştığını, nasıl faresinin yanına geldiğini, onun İsa babamızı nasıl kötü karşıladığını okuyordum. Bunları okurken aklımdan şunlar geçmekteydi. Farisi İsa babamızı nasıl oldu da iyi karşılamadı? Oysa bu benim başımdan geçmiş olsaydı herhalde onu nasıl karşılayacağımı bilemezdim. O ise hiçbir şey yapmamış. İşte bunları düşünürken uyuyup kalmışım. Uykuya daldıktan sonra birinin bana seslendiğini duyup uyandım. Bir ses kulağıma fısıltı halinde "Bekle, yarın geleceğim." dedi. Aynı sözleri iki kere işittim. İster inan ister inanma ama bu sözler beni fazlaca etkiledi. Şimdi bir yandan kendimi sorguluyor, diğer yandansa İsa babamızı bekliyorum. Stepaniç başını salladı, hiçbir şey söylemedi. Çayını sonuna kadar içti, sonra bardağını ters çevirdi. Fakat Martin bardağı alıp çayı tazeledi. İç iç, afiyet olsun dedi. Sonra şöyle devam etti sözlerini. Sürekli olarak İsa babamızın bu dünyada nasıl dolaştığını, hiç kimseyi aşağı görüp dışlamadığını, çoğunlukla yalın ve gösterişsiz bir hayat süren halkla ilgilendiğini düşünüyordum. Evet, o hep onlarla birlikteydi. Talebelerini genellikle bizim gibi işçilerden, manevi bağlarla birbirine bağlı kardeşlerden seçerdi. Yükselen alçalır, alçalan yükselir derdi hep. Sizler bana Rab demektesiniz. Ben ise sizin ayaklarınızı yıkamaktayım. Efendi olmak isteyen herkesin hizmetçisi olmalıdır. Çünkü Allah fakir, uysal ve merhametli kimseleri kutsamıştır. Stepaniç bu sözleri dinlemeye öyle kaptırmıştı ki kendini, çayını içmeyi bile unutmuştu. İhtiyar hemencecik ağlayan, duygusal bir insandı. Anlatılanları dinlerken gözyaşları yanaklarından akıyordu. Martin, bir çay daha içsene dedi. Fakat Stepaniç istavroz çıkardı, bardağı önünden uzaklaştırdı ve ayağa kalktı. Teşekkür ederim Martin, bana ikram ettin, ruhumu da karnımı da doyurdun dedi. Ne önemi var canım, yine beklerim, ben misafiri severim. Stepaniç dışarı çıktı. Martin ise semaverdeki son çayı bardağına doldurup içti, sonra masayı topladı, tekrar pencerenin önüne geçip topuk çakmaya koyuldu. Bir yandan topuğu çakıyor, bir yandan da pencereye bakıyordu. İsa peygamberi bekliyor, hep onu ve onun yaptıklarını düşünüyordu. Hep İsa'nın sözleri dolaşıyordu kafasında. O anda iki asker geçti pencerenin önünden. Birisinin ayağında beylik, ötekinin de özel bir ayakkabı vardı. Sonra lastik ayakkabı giymiş ev sahibi sokaktan geçti. Daha sonra elinde sepetle ekmekçi geçti. Pencerenin önünden geçenler hayli çoktu. Bir ara pencerenin yanına yün çoraplı, ayağında köylü işi bir ayakkabı bulunan köylü bir kadın geldi. Pencerenin biraz ötesinde duvarın yanında durdu. Buralara yabancı olduğu her halinden belliydi. Kılık kıyafeti iyi değildi. Kucağında bir çocuk vardı. Duvarın yanında arkasını rüzgara dönmüş çocuğunu sarmaya çalışıyordu. Fakat yanında saracak bir şeyi yoktu. Elbisesi de yazlıktı. Üstelik yırtık pırtıktı. Martin camın arkasından çocuğun ağladığını duyuyordu. Kadın onu avutmaya çalışıyor ama bir türlü avutamıyordu. Martin yerinden kalktı, kapıdan merdivene çıkıp "Hey akıllı!" diye bağırdı. "Bu çocukla ne diye soğukta duruyorsun? Çocuğu sıcakta daha iyi sarıp sarmalamalısın. Buyur içeri gir, buradan gel." Kadın şaşırıp kalmıştı. Görünen o ki önlüklü ihtiyar bir adam kendisini içeriye çağırıyordu. Kadıncağız merdivenlere doğru yürüdü, merdivenlerden inip odaya girdiler. Martin kadına yatağı göstererek, "Otur buraya akıllı, sobanın yanına otur, hem biraz ısınır hem de çocuğunu emzirirsin," dedi. Kadın, "Sütüm kesildi," dedi. "Sabahtan beri hiçbir şey yemedim de." Fakat yine de çocuğunu göğsüne doğru yaklaştırdı. Martin anladım dercesine başını salladı, sonra masanın yanına gitti. Ekmek ve tas aldı. Ocaktaki tencerenin kapağını açıp tasa çorba koydu. İçi bulgur dolu çömleği de çıkardı fakat henüz pişmemişti. Bunun için masaya sadece çorba koydu. Ekmeği çıkardı, çengelden örtüyü aldı, masanın üstüne serdi. "Otur da ye akıllı, çocuğa ben bakarım. Benim de çocuğum vardı, bu yüzden çocuklara bakmasını bilirim," dedi. Kadın istavroz çıkardı, sonra masaya oturup yemeye başladı. Martin ise çocukla yatağa oturdu. Çocuğun susması için dudaklarını şapırdattı. Fakat ağızda diş olmayınca iyi şapırdamıyordu ki. Çocuk hala durmadan bağırıyordu. Martin parmağıyla çocuğu korkutmayı düşündü. Parmağını çocuğun ağzına yaklaştırıyor, hemen geri çekiyordu. Ağzına sokmuyordu. Çünkü ipe sakız sürmekten parmağı simsiyah bir hale gelmişti. Çocuk onun parmağına baka kaldı ve sustu. Sonra da gülmeye başladı. Martin buna çok sevindi. Kadın hem yemek yiyor hem de kim olduğunu, nereye gittiğini anlatıyordu. "Ben asker karısıyım. 8 ay önce kocamı alıp bir yere götürdüler. Nereye gittiğinden bir daha haber alamadım. Bir yerde aşçılık yapıyordum. O sırada bir çocuğum oldu. Ondan sonra beni yanlarında tutmak istemediler. 3 aydır iş arıyorum ama bulamıyorum. Elimde avucumda ne varsa satıp yedim. Bir ara çocuk bakıcısı olmak istedim fakat zayıf olduğum için almadılar. Ninemin yanında kaldığı bir tüccar karısı beni işe aldıracağına söz vermişti. Ben hemen alırlar sandım fakat onlar gelecek hafta gelmemi söylediler. Oturdukları yerde bir hayli uzak, hiç takatim kalmadı. Çocuk da yoruldu. Allah'a şükürler olsun ki ev sahibi acıyor da evden kovmuyor. Yoksa nereye giderdim bilmem." Martin içini çekti ve dedi ki, "Kışlık elbisen yok mu?" "Nerede kuzum kışlık elbise? Bir atkım vardı, onu da dün 20 kapik için rehin verdim." Kadın yatağa yaklaştı, çocuğu kucağına aldı. O sırada Martin ayağa kalktı, duvara doğru yürüdü, bir şeyler aradı. Oralardan eski bir kaput bulup çıkardı. "İşte buyur al, eski bir kaput ama çocuğu sarıp sarmalamaya yarar," dedi. Kadın önce kaputa, sonra ihtiyar Martin'e baktı. Kaputu aldı, ağlamaya başladı. Martin başını çevirdi, sonra yatağın altında bir şeyler aramaya başladı. Küçük bir çekmece bulup çıkardı. İçinde bir şeyler aradı, daha sonra kadının karşısına oturdu. Kadın ona, "Allah senden razı olsun babacığım. Beni bu pencerenin altına galiba Allah gönderdi. Yoksa çocuk soğuktan donardı. Sokağa çıktığım zaman hava sıcaktı. Bak şimdi nasıl soğudu. Babacığım, seni bu pencereden baktıran, bana acıtan Allah'tır," dedi. Martin gülümsedi. Tabii ki seni buraya Allah gönderdi. Ben pencereden boşu boşuna mı bakıyordum akıllı?" dedi.
Ayrım sonu.